Ayrım 6.
B. Temel ilkeleri. Bentamizmin temel ilkeleri şunlardı. A. Bütün bireylerin evrensel olarak hayattan beklediği maksimum mutluluğu ya da zevk toplamını sağlayıp mutsuzluktan kaçınmadır. B. Hayatın iyi ya da amaçlanan davranış ilkesi akıllıca davranıştır. Bu da kişinin kararlarında, tercihlerinde zevki maksimum, zahmeti minimum yapmasını gerektirir. C. Toplumun kurumları ve hukuk yapısı, toplumdaki bireyler arasındaki ilişkiler öyle düzenlenmelidir ki, birinin kendisine en yararlı olan davranış, diğerlerine de en yararlı olabilsin. D. Zevk zahmet hesabını temel ilke kabul eden toplumsal bilimler, en büyük sayı için en büyük mutluluk ilkesini hedef almalıdır. Faydacı felsefenin temel ruh bilimsel ilkesi, bireylerin kendi mutluluğunu maksimumlaştırmak için kişisel çıkarla davrandığı oldu. Temel ahlak ilkesi de bu davranışın bütün insanların bir arada mutluluğunu maksimumlaştırabilmesiydi. Fakat bu ikisi arasındaki fark toplumda daima çıkar bağdaşması bulunduğu ilkesini gerektirdi. Çünkü ancak her kişi kendi mutluluğunu maksimumlaştırdığı zaman toplumdaki bütün bireylerin mutluluğu maksimumlaşıyorsa, yani çıkar uyumu varsa, bu ikisi arasındaki fark ortadan kalkabilirdi. Düşsel bir inançla akılcı, bilgili bireylerin bulunduğu bir toplumda bunun gerçekleşeceği varsayıldı. Herkesin kendi çıkarına göre davranmasının, diğer kişileri düşünseydi varılacak sonuçla aynı olacağına inanıldı. Bunun içinde tabii kanun felsefesinin metafizik tabii uyum anlayışı yerine akılcı bir örgütlenme, reformlarla toplum yapısını buna göre düzenleme önerildi. Bentham için mülkiyet hakkı tabii bir hak değildi. Ancak devletin yarattığı hukuk düzenine ve toplumsal faydasına dayanılarak haklı gösterilebilirdi. Mülkiyet hakkını çok eşitsiz bir gelir bölüşümüne yol açtığı için yeriyordu. Fakat herkesi sahip olduğu varlık için güvene kavuşturduğu, kendi emeğinin ürününden yararlandırdığı ve bireyin topluma üretken katkısını maksimumlaştırmasını sağladığı için olumsuz etkisini yok ettiği söylüyordu. Böylece Bentham'ın fikirleri bir taraftan mülkiyet hakkını kapitalizmin temeli olarak savunanlara, bir taraftan da sosyalist reformculara kaynaklık edebildi. Bentham'ın fikir sisteminde devlet iki yoldan bireylerin kişisel çıkarlarıyla toplumsal yarar arasında uyum yaratabilirdi. A. Kişisel kazancın diğer kişiler veya kamuya zararlı olmaması için ceza kanunları koymalıydı. B. Üretim girdileri hizmeti için piyasanın ödediği getirinin her bireyin gelirinin kaynağı ve ölçüsü olması için mülkiyet hakkı korunmalıydı. Devletin bu hukuk düzeniyle yaratılmasına yardım edeceği rekabetçi piyasanın kendiliğinden işleyişi gerekli uyumu sağlayacaktı. Bireyler kendileri için en faydalı yani en yüksek getirili faaliyeti seçerken toplum içinde en yararlı olanı seçmiş olacaktı. Fakat piyasa devlet müdahalesinden uzak kalmalıydı. Kendiliğinden işleyişinde serbest kaldığı sürece optimal şartlar yaratılacağına göre İktisat politikası lesefer olmalıydı. C. Faydacı felsefeye bağlı klasik ve neoklasik okullar. Tabii kanun felsefesinden etkilenen A. Smith bir yana bırakılırsa, İngiliz klasik iktisatçılarının ve neoklasik okul yandaşlarının kurdukları teoriler, bu temel ilkelerin doğruluğunu ispatlamak amacına yönelmişti. Gerçekte faydacı felsefe tabii kanun felsefesinin ürünü olduğu için bu ilkeler bakımından Smith ve diğerleri arasında bir ayrılık olamazdı. Klasik okul içinde gerek felsefeyle uğraşmayan Ricardo, gerekse bununla uğraşan C.S. Mill, teorilerini bu görüşler çerçevesinde kurdular. Yeni yükselen sınai kapitalistin sözcüleri bu klasiklere karşı R. Malthus, soyluların savunuculuğunu yapıyordu. Faydacı felsefeyi benimsememişti. Neoklasik iktisatçılar ise kurdukları teorilerin gerisindeki felsefi düşünce sistemi üzerinde hiç durmadılar. 19. yüzyılın sonunda kapitalizm artık yerleştiği için bunun sözcüleri kurdukları iktisat teorisi sistemini gerisindeki felsefi görüşten bağımsızmış gibi evrensel geçerli saydılar. Oysa tabii hak yerine Bentham'ın getirdiği fayda kavramı ancak bu okulun değer teorisinde tam gelişebilmişti. Tabii kanun felsefesinden elde edilen temel ilkeler aynen faydacı felsefeden de elde edildi. Kendi çıkarını maksimumlaştırmaya çalışan bireylerin toplum refahını da maksimumlaştıracağı değişmez inanç oldu. Piyasanın kendiliğinden işleyişi optimal şartları yaratacağı için de iktisat politikası lesefer olmalıydı. Gerçekte arada hiçbir fark yoktu. 3. İktisadi liberalizmin devrimciliğinden iktisadi liberalizmin tutuculuğuna. Fizyokratlar tabii kanun felsefesini tarımı teşvik politikasıyla birleştirerek lesefere, serbest dış ticareti ve koyu milliyetçi merkantilizme karşı evrenselciliği savunmuşlardı. Asıl karşı çıktıkları büyük toprak sahibi soylular ve kiliseydi. Fransa'da monarşinin buna karşı koyması olağandı. Tabii kanun felsefesi kolayca radikal devrimci bir nitelik kazandı. Yeni yükselen burjuvazinin gelişmesini sağlayacak fikirleri savundu. İktisadi ve politik iktidarın tarihsel işlevi olan bu sınıf eline geçmesini destekleyen bir öğretiye dönüştü. Fransız ihtilalini hazırlayan etkenlerden biri olarak fizyokrasi önemli bir rol oynadı. Klasik iktisatçılar da 19. yüzyıl başında ve ortalarında yeni yükselen sanayi kapitalizminin ideolojisini yaydılar. Var olan toplum düzenini haklı göstererek bu yeni sınıfın yerleşmesinde yardımcı oldular. Bununla beraber Ricardo ve Malthus kurdukları teorilerle kapitalizmin iyimser bir tablosunu çizemediler. Kapitalizmin geleceği konusundaki kuşkular bunların teorilerine yansıdı. Neoklasiklerin teorilerini kurdukları 19. yüzyıl sonundan günümüze kadar gelen dönemde oysa Batı dünyasının küçük topluluğunda kapitalizm artık yerleşmişti. Klasik iktisatçıların kuşkuları ya da Marx'ın sistemin çöküşüyle ilgili öngörüleri gerçekleşmemişti. Neoklasik iktisat bu bakımdan hem düzeni olduğu gibi sürdürmeyi savunurken tutucu oldu, hem de kapitalizmin evrenselliği ve kendiliğinden optimal şartları yaratacağı konusunda daha iyimser oldu. Henüz kapitalizmin tam yerleşmediği aşamada sınai kapitalist girişimci tarihsel işlevini yerine getirirken, Batı dünyasında iktisadi liberalizm bunun ideolojisi olarak devrimci bir nitelik taşıdı. Yerleştiği ve egemenliğini kurduğu daha sonraki dönemde oysa bunun ideolojisini savunmak üzere kurulan neoklasik teoriler tutucu bir renk taşıdı. Tabii kanun felsefesi ve faydacı felsefe, herkese eşit oy hakkı tanıyan politik demokrasiyi de Batı'nın kapitalist ülkelerine yerleştirmiştir. Ne var ki politik demokrasi toplumun sayıca kalabalık alt sınıflarına oy hakkı yoluyla politik iktidarda söz hakkı verirken, iktisadi liberalizmin laissez-faire ilkesi gerçekte politik iktidarın girişimci sınıfına müdahaleyi en az düzeyde tutması demek olmuştur. Böylece halkı kendi egemenliğine tabi kılması anlamına gelmiştir. Fizyokratlar tabii kanun felsefesine bağlılıklarını açıkça belirtmiştir. Klasik iktisatçılar iktisattan daima politik iktisat olarak bahsetmekle iktisadın gerisindeki toplum felsefesine ima etmişler veya A. Smith ve J. S. Mill gibi açıkça bununla uğraşmışlardır. Oysa neoklasik iktisatçılar serbest rekabetçi, daha sonra tam rekabetçi piyasa ekonomisinin işleyişini açıklayan teorilerini evrensel olarak geçerli kanunlar saydılar. Bundan salt iktisat diye bahsettiler. Böylece belirli bir felsefi düşünce dizgesinden doğan varsayımlar ve ilkeler bütünüyle gizli kaldı. Firmacıların tekelci tutumuna geçtiği bu dönemde laissez-faire işçilerin, reformcuların, tekeli engellemek isteyenlerin etkili olmasını önlüyordu. Böylece kapitalist girişimcinin korunması demek oluyordu. Neoklasik iktisatçılar serbest dış ticaret, rekabet şartlarının aksamadığı tam rekabet piyasası, kendiliğinden optimal şartların yaratıldığı bir piyasa düzeni, sanki gerçekte varmış gibi teoriler kurup laissez-faire vardılar. Hakim kapitalist ülkelerdeki girişimci sınıfın çıkarlarını böylece savundular. Bununla birlikte faydacı felsefeden kaynaklanan azalan marjinal fayda ilkesi, neoklasik okuldaki birçok iktisatçıyı daha eşitlikçi bir düzen aramaya götürdü. İktisadi liberalizm, fizyokratlardan neoklasiklere kadar toprak mülkiyetini elinde tutan soylulara ve kiliseye karşı olmuştur. Kârı savunurken toprak gelirini yermiştir. Fizyokratların tek vergi düzeni Ricardo'nun rant teorisi ve rant yükseldikçe kâr haddinin azaldığını gösteren gelişme teorisi ki bütün klasiklerce benimsenmiştir. Neoklasiklerden Walras ve Gossen'in toprağın kamulaştırılmasını önermeleri bu görüşe bağlanabilir. Batı kaynaklı iktisat teorisinin büyük kısmını katıksız lesefere dayanarak kurulan ve 1980'li yıllardan bu yana tekrar güç kazanan teoriler oluşturur. Bunların gerisindeki felsefi görüşleri incelemek, teorilerin ütopik niteliğini daha iyi anlamamıza yardım edecektir. 6. Fizyokratlar. 18. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da gelişen fizyokrasi ile iktisadi düşüncede okul çağının başladığı söylenebilir. Gerçekte pek kısa süre etkili bir iktisat teori sistemi kuran fizyokratların iktisadi düşüncesi 1750'de mevcut değildi. 1760-70 arasında herkes bundan bahsediyordu. 1780'de ise herkes tarafından unutulmuştu. Ancak daha önce konu ettiğimiz İngiliz düşünürleri ve fizyokratlar A. Smith'in düşünce sistemini büyük ölçüde etkiledi. 1. İktisadi altyapı ve iktisadi düşünceyi hazırlayan şartlar. Merkantilizm, ticari kapitalizmin ve yeni gelişen mutlak monarşilerin iktisadi düşünce sistemini yansıtmaktaydı. Fizyokrasi ise girişimci çiftçiyi, büyük ölçekten üretim yapacak tarımsal üreticiyi ön plana çıkarmak isteyen Fransız reformcularının öğretisi olmuştur. Tarım Fransa'da İngiltere'den farklı olarak 18. yüzyılda en önemli üretim faaliyetiydi. Son 200 yılda İngiliz tarımında kaydedilen büyük ilerlemeye karşı Fransa'da tarım ilerlememişti. Colbert'in merkantilist politika ile sanayileşme çabaları tarımın büyük ölçüde zarar görmesine yol açmıştı. Merkantilist politika sanayiyi bir dış ticaret aracı olarak geliştirmiş fakat ülke içinde tarıma dayanan ticaret gelişememişti. Her Fransız eyaleti arasındaki gümrük resimleri tarımsal ürünlerin ihraç edilmemesi gibi nedenler üretim artışını önlüyordu. 1660-1715 arasında nüfusun %20 oranında, tarımsal üretimin %33 oranında azaldığı tahmin ediliyordu. Köylüler ve kiracı çiftçiler ağır bir vergi yükü altındaydı. Orta derecede verimli topraklar üzerinde dahi toprak vergisi yükünün tarım gelirinin %80'ine vardığı bir gerçekti. Köylüler yollarda angaryaya koşuluyordu. Ayrıca kiliseye ve Fransa'da hala yaşayan feodal lordlara vergi ödemek zorundaydı. Tarım Fransa'nın gelişmesinde bir darboğaz haline geliyordu. Soylular, kral, kilise vergiden bağışıktı. Bu sınıfların köylüyü sömürüyor olması fizyokrasinin bazı pek sivri görüşlerinin nedenini açıklar. Tarımı merkezleştiren bu okulun niçin Fransa'da doğduğunu belirler. Köylünün vergi yükünü taşıyor olması yanında bir diğer gerçek de vergi gelirlerinin yetersizliğiydi. Devlet, saray masrafları ve sömürge savaşlarının giderlerini karşılamak için spekülatörlerle mali sermaye sahiplerine büyük çapta borçlanmaktaydı. Bu borçlar söz konusu grupları zenginleştirdi. Biriktirdikleri servetler ise ya spekülasyonda kullanıldı ya da gömülendi. Bunların yanında merkantilizmin kalıntısı çok geniş bir tüccar sınıfı da ülkenin zenginliğinden pay almaktaydı. 2. Makroekonomik kendiliğinden denge modeli, Quesnay. Fizyokratların tabii düzenle ilgili çalışmaları, iktisadi düzenin bütününü kavramak, mantıklı ve tutarlı bir düşünce dizgesi içinde açıklamak yolunda yapılan ilk denemedir. Bu ilk deneme aynı zamanda iktisat teorisinin de başlangıcıdır. Tabii düzen anlayışından çıkardıkları laissez-faire, felsefi hatta metafizik kaynaklı olsa da Fizyokratlar iktisadi tahlilin ve teorinin geliştirilmesine büyük katkı yapmıştır. Fizyokratlar merkantilistler gibi servetin kaynağını aramakta, fakat bunlardan farklı olarak servetin mübadeleden değil üretimden doğduğunu ileri sürmekteydi. Tahlilleri servet yaratılması ve birikim için gerekli artığın hangi üretim faaliyetinden doğduğunun araştırılmasına yönelmişti. Bu artığın doğuşunu, toplumun çeşitli sınıfları arasında dolaşımını incelerken, soyutlama ve model kurmayı tutarlı biçimde başardılar. A. Toplumsal artığın kaynağı olarak toprak ve artığın sınıflar arası dolaşımı. Kendisi tıp doktoru olan F. Quesnay, Tableau Economique 1758 adlı eserinde bu artığın doğuşunu ve çeşitli toplumsal sınıflar arasında dolaşımını bir bütün içinde izah etti. Varsayımları toprakta özel mülkiyetin varlığı, toprak sahiplerinin tarımsal üreticilerden rant elde ettiği, üreticilerin kapital sahibi olduğu, tarımsal üretimde ücretli işçi ve kendi kapitallerini kullandığı, dış ticaretin bulunmadığı, ekonominin kapalı olduğu, toplumda tasarrufların ancak kapitalin yenilenmesine yeter olduğu, net kapital birikimi bulunmadığıydı. Toplum üç sınıftan oluşuyor kabul ediliyordu. A. Toprak sahipleri toprak mülkiyetini elde tutar. B. Tarımda kiracılar toprağı işler, üretim yapar. Gerçek üretken sınıf budur. Çünkü tarımsal üretimde yarattıkları prodüyi net, safi hasıla, hem kendi geçimlerini hem kral, kilise, kamu hizmetlileri gibi toprak sahiplerinin gelirine dayananlar dahil, toprak mülkiyetini elde tutanların ve kısır sınıfların ihtiyacını karşılar. C. Kısır sınıflar iki ayrı bölüm içinde düşünülebilir. Zanaatkarlar, üretim yapmaları için gerekli tüketimlerinden arta kalan bir fazlalık, yani prodüyi net, yaratmaz. Bununla beraber üretimde kullandıkları ham maddelerin değerine emekleriyle bir değer ilave eder. Gelirleri bu değere eşittir. Söz konusu sınıf, tarım ürünlerine iyi bir fiyat sağlayabilmek için gereklidir. Elde ettikleri gelir, yarattıkları değere eşit olduğu için de kazanılmış sayılır. Oysa hiçbir ilave değer yaratmayan, kısır sınıfın diğer bölümünü oluşturan tüccarlar ve mali sermaye grupları için durum farklıdır. Gerçi ne çiftçiler ne zanaatkarlar kendi geçimlik tüketimlerinden fazlasını elde eder. Tüccarlar ve mali sermaye sahipleri ise ayrıca hiçbir değer ilave etmediklerine göre bu sonuncu sınıfın geliri prodüyi netten bir indirim, parazitlerin geliri demektir. Prodüyi net veya safi hasılanın toplumsal sınıflar arası dolaşımı ve tekrar yaratılmasına gelince, burada hem mallar hem de para stokunun bir yıllık çevresel akımı söz konusudur. Hasat sonunda üreticilerin ellerinde tüm safi hasılayla beraber para stokunu da bulundurduğu varsayılmaktadır. Çevresel akım şöyle işler. Tarımın gayri safi üretim değeri 5 milyardır. Bunun 3 milyarı üretim giderleridir. Çiftçiler bunun 2 milyarını döner sermaye diye kullanır. Bu tarıma geri döner. Geri kalan 1 milyarı sabit sermayenin yenilenmesi için zanaatkarlara, 2 milyarı da rant olarak toprak sahiplerine ödenir. Toprak sahipleri 2 milyarlık rantın 1 milyarını gıda maddelerine, 1 milyarını da mamul mallara harcar. Yani rant harcanırken çiftçiler ve zanaatkarlar arasında eşitlikle bölüşülür. Zanaatkarlar 1 milyarı çiftçilerden, 1 milyarı toprak sahiplerinden olmak üzere 2 milyar elde etmiştir. Bu tutar ham madde ve gıda maddesi satın almak için tümüyle çiftçilere ödenir. Çevresel akım sonunda herkes başladığı noktaya geri dönmüştür. Çiftçilerin eline 2 milyarı zanaatkarlardan, 1 milyarı toprak sahiplerinden 3 milyar geçmiştir. Bunun 1 milyarını zanaatkarlara ödemiş, ellerinde toprak rantı ödemek üzere 1 milyar kalmıştır. Kısır sınıfın net etkisi sıfırdır. Bunlar 1 milyarı çiftçiler, 1 milyarı toprak sahiplerinden 2 milyar sağlamış, 2 milyar çiftçilere ödemiştir. Açıktır ki yukarıdaki varsayımlar altında eğer kısır sınıfların mal ve hizmetlerine harcama artarsa safi hasıla azalacaktır. Paranın bu akımdaki rolüne gelince fizyokratlar parayı sadece mübadele aracı diye görmeyip aynı zamanda toplam iktisadi faaliyet üzerindeki etkisini de göz önünde tutmuşlardır. Kendilerini izleyen klasik ve neoklasik okuldan farklı olarak tasarrufları faydalı görmemişler, spekülatörlerin yaptıkları gömülemenin olumsuz etkisi üzerinde durmuşlardır. Olumsuz bulmalarının nedeni de tarımsal ürünlerin iyi bir fiyat elde edilmesini önlemesi, dolayısıyla safi hasılayı azaltmasıdır. B. İktisat politikasında tek vergi ve serbest dış ticaret. Quesnay'in yukarıdaki iktisadi tablonun salt teorisinden çıkardığı, gerçekte fizyokratların kendi anlayışlarına uygun bir takım iktisat politikası önlemleridir. Yalnız tarım üretken olduğuna, artık tarımda yaratıldığına göre, vergiler yalnız tarımdan alınmalıdır. Bu artık tümüyle toprak sahibine rant olarak gittiği için de vergi tek olmalı, toprak mülkiyetini elde tutanlardan alınmalıdır. Produit net'in tek verginin kaynağı diye gösterilmesi, fizyokratların niçin diğer gelir sahiplerini produit net yaratmıyor saydıklarını da açıklar. Düşündükleri tabii düzende rekabet yürürlüktedir. Piyasa ekonomisinde tam rekabet şartları altında safi faizi aşan kâr, ancak sanayici, tarımsal kiracı ve tüccarları üretime devamı ikna edecek düzeydedir. Ücret geliri ise gıda maddeleri ve temel tüketim mallarıyla belirlenir. Vergilemeye elverişli bir artık yaratmaz. Buna karşılık verimli toprakların elde ettiği rant, toprağı üretimde kullanmak için gerekli olmayan bir artık sayılır. Öyleyse A, bir ülkenin toplam ürününün ne işçilerin yaşamasını sağlayan, ne üreticileri belirli kapital arzı ile üretime devamı özendirecek kısmı net sayılabilir. B, rekabet şartlarının geçerli olduğu tabii düzende, ancak toprak sahiplerinin geliri bu anlamda nettir ve vergilendirilebilir. Fizyokratlar tek vergi sisteminin başarıyla yürütülebilmesi için safi hasılanın arttırılması gereğini görmüşlerdir. Bunun için küçük köylü tarımını büyük ölçekte üretim yapan kapitalist tarım haline getirmeyi önermişlerdir. Böylece yalnız toprağın safi hasıla yarattığını kabul ederek toprak sahipleri sınıfıyla bunların vergi ödemesini bağdaştırmışlardır. Bir yandan da kapitalist girişimci tarımsal üreticinin safi hasılayı artıracağını göstererek bu sınıfa uygun bir öğreti kurmuşlardır.